gerçekten. Dolayısıyla adımız ve onurumuz için.
Hayatın Sesleri. Başkenti. Hayatın Sesleri'ne hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki birlikteliğimiz başladı. Memleketim FM ortak yayınıyla 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programımızı. Yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Recep Özlem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi lütfen sizler de dahil olun programımıza. Telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra işte haftanın ilk birliğindeki ilk müziğimizi dinliyoruz.
Hasret bana göre değil, özlem.
dünya bir hazine. Sevgili dinleyenlerimiz, Dünya Bir Hazine köşemiz başladı. Hemen konuğumuzu siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle tanıştıralım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı ve UNESCO Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Cevdet Yalçıner ile birlikteyiz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün bir programdan söz edeceğiz. Uluslararası oşinografi programından söz edeceğiz ama oşinografinin bir tanımını yaparak başlayalım isterseniz. Buyurun.
Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Oşinografi İngilizce'deki kelime, Türkçe'de de oşinografi olarak kullanılsa bile Türkçe karşılığı deniz bilimleri olarak bahsedilebilir. Deniz bilimleri, denizin fiziği, kimyası, biyolojisiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Denizler ve okyanuslardaki fiziksel olaylar, bu fiziksel olaylar ve kimyasal olayları etkisi, kimyasal olaylar ve fiziksel olayların da biyolojik yaşama etkisi, biyolojik çeşitlilik ve bütün deniz canlılarının yaşam özelliklerini bu üç bilimi kullanarak, temel bilimi kullanarak inceleyen ve okyanuslardaki kaynakları da ayrıca araştıran, insanlığın sürdürülebilir şekilde bu kaynaklardan yararlanması ve insanlığa da daha faydalı olabilmesi yolunda çalışan bir bilim dalıdır.
Bilim, evet. Şimdi Uluslararası Oşinografi Programı kapsamında neler yaparsınız acaba UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak?
Oşinografi bilimi UNESCO'nun içerisinde Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu vardır. Bu komisyon UNESCO'nun en önemli birimlerinden birisidir. Oşinografi Komisyonu denizlerle ilgili ülkelerin işbirliği yapmasını yöneten bir mekanizmadadır. Hem diplomatların hem de teknik elemanların yer aldığı bir yapıdadır. Oşinografi Komisyonu'nun ilgilendiği birçok konu var. Bunların arasında örneğin denizdeki su düzeyi değişimlerinin incelenmesi, denizdeki doğal afetlerin incelenmesi, bunlar fırtınalar, rüzgarlar, başka tür olağan dışı olaylar ve tsunami diye bildiğimiz doğal afetlerin de incelenmesi, aslında incelenmesinin ötesinde ülkelerin bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmalarını hem yapısal olarak, kurumsal olarak, hem de kıyı yapıları olarak, hem de sosyal olarak hazırlanması konusunda bir yönetim biçimidir.
Biz hazırlıklı mıyız peki böyle bir duruma karşı?
Hazırlıklı olmak için zaman istiyor. Aslında hazırlanmaya karşı durduğumuz olay doğal bir afet. Doğal afetlerinde daima var olması, daima yıkıcı olması durumu var. Buna karşı da insanlık hazırlıklarını geliştiriyor. Örneğin tsunami ile ilgili olaylar ya da böyle hortum veyahut da kasırgalar gibi olaylar yaşandıkça bu olaylardan alınan dersler hem ülkelerin kendi teknik ve bilimsel hem de kurumsal yapılarında yeni değişiklikler ve ilerlemelere yol açıyor. Bunları da daha iyi koordine etmek için Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNESCO kuruluşunun, UNESCO kuruluşta bilim, çevre, doğa bilim ve çevre olarak konulara ilgilenen birimi, onun altındaki de hükümetler arası bir komisyon, bunların yönetim biçimini kontrol etmektedir.
Evet, peki şimdi ne kadar üye ülke var UNESCO'ya?
UNESCO üyesi 100'den fazla, 119 üye var UNESCO'da üye olarak. Bunlar 2 yılda bir genel kurul yaparlar. UNESCO'nun bir de Executive Committee denilen yürütme komitesi vardır. Bu yürütme komitesi 2 yıllık süre için seçilir. ve her yıl toplanır. Hı-hı. Bu iki yıllık süre içinde görev yapan bu yürütme komitesi 15 ülkeden oluşmaktadır. Türkiye hemen hemen her yıl seçilir. Bu,
biz ne zaman üye olduk?
UNESCO'ya Türkiye'nin üyeliği 1950'lerde oldu.
Evet, bu oşinografi programı kapsamında ne zaman üye olduk?
O da hemen arkasından bu oşinografi programı başladığında tabii Türkiye'de üyeliği otomatik olarak devam ettiriyor.
Evet. Şimdi tabii Akdeniz'de tsunami merkezleri var. Dolayısıyla bu merkezlerin işleyişi hakkında da birazcık bilgi alabilir miyiz sizden?
Evet, dünyadan Akdeniz'e doğru gelebiliriz. Dünyada 4 tane tsunami uyarı sistemi var. Birisi 1960 Alaska depreminden sonra Şili depreminden sonra kurulan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, UNESCO bünyesinde uyarı sistemi. Daha sonra da 2004 Sumatra'da meydana gelen depremle oluşan ve Hint Okyanusu'nda 250 bin can kaybına neden olan tsunami'den sonra da hem Hint Okyanusu'nda tsunami uyarı sistemi kuruldu, hem Karayipler'de kuruldu, hem de Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz dahil olarak bizim bölgemizde kuruldu. Bu dört merkezin diplomatlar tarafından seçilen başkanları bulunur, iki yardımcısı bulunur ve iş programları, iş paketleri vardır. O gruplar içerisinde de başka liderler vardır. 4 yıla yakın bir süredir, benim 3,5 yıldır başkanlık görevini ben yürütüyorum. Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi'nin. Akdeniz'de 5 ülkede tsunami uyarı merkezi vardır. Bunlara aslında tsunami servis sağlayıcı ismi veriliyor ama uyarıyı veren merkezler bunlar. Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Portekiz. Bunlardan dördü, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Fransa kalite açısından geçen yıl benim yönettiğim dönem içerisinde dünyadaki uzmanlar tarafından akreditasyondan geçirildi. Yani 24 saat kesintisiz hizmet verme, sismik bilgileri toplayıp işleyip depremi çözüp ondan sonra da tsunami ile ilgili bilgileri de üretip uyarı gerekiyorsa uyarıyı verme konusunda.
Peki bu uyarılar nasıl oluyor? Nasıl bir uyarı sistemi var?
Depremin şiddetine göre deniz tabanında oluşan fay kırılması sismik bilgilerle değerlendikten sonra, bunlar çok hızlı yapılıyor. Yine deniz tabanında herhangi bir oynama yaratacaksa o oynama zaten dalgaya dönüşeceği için, denize kırılmayla geçen enerji dalgaya, yani tsunami'ye dönüşeceğini ve o tsunami'nin büyüklüğünü daha sonra da bunu matematiksel olarak çözerek, benzetimini yaparak kıyılara ne kadar etkili olduğunu en hızlı şekilde çözüp daha sonra bunu yine Akdeniz'de her ülkenin ulusal merkezi vardır, ulusal haber alma merkezi tsunami konusunda, o yerlere bildirilir. O bölge, o yerdeki, her ülkedeki kişi de o ülkeden daha sonra acil durum merkezleriyle irtibata geçer. Aslında bu sistem şu anda deneme aşamasında. Bu sistemin içerisinde haberleşmenin kesintisiz olması lazım. Özellikle de acil durumlarda hem merkezleri ve sorumluların birbiriyle iletişiminin aksamaması ve mümkün olduğu kadar kısa ama çok anlamlı bilgilerin de yer değiştirmesi lazım.
Evet. Bunun için... Ama şimdi hiç böyle bir şey deneyimlenmediği için, tabii ki hiçbir zaman deneyimlenmesin ama deneyimlenmediği için ne kadar başarılı olunabileceği konusunda da bir şey yok galiba.
Evet, bu konuda biraz daha güven kazanmak için her ay bir gün bu uyarı merkezleri bir olay olmuş gibi haberleşirler. Bu bir haberleşme tatbikatları her ay yapılır. Akdeniz'de de 2 yılda bir de tsunami tatbikatı yapılır. Bu yıl 30 Ekim tarihinden itibaren 4 gün içerisinde birisi Türkiye tarafından yönetilecek bir tsunami tatbikatı. İkincisi Yunanistan'da.
Sizin başkanlığınızda.
Ben bu 4 tatbikatın başkanlığını yürüteceğim. Hı hı. Koordinasyonunu aslında hem bu dört tane ülkedeki uzman arkadaşlarımız koordinasyonu yürütüyorlar. Ben UNESCO adına hem hazırlıkların onayını yürütüyorum hem de Avrupa Birliği'nin Sivil Savunma Merkezi var. Avrupa Birliği'nin Sivil Savunma Merkezi de buradaki deneyimleri kendisi de öğrenmek istiyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin Sivil Savunma Merkezi doğal afetlere karşı Avrupa Birliği'nin hazırlıklı olması konusunda sorumlu bir kuruluş. Hı hı. Avrupa Komisyonu'nun. Bu nedenle ama bu tatbikatları yürütülmesi de UNESCO adına oluyor. Ülkelerin koordinasyonu bu konuda önemli. Ülkelerin politik ilişkileri, politik çatışmalarının buraya yansımamasını sağlamak çok önemli. Bu konuda da zaten bu göreve gelebilmek için diplomatik, yani bilimsel bilgilerimizin yanında diplomatik olarak da geçmişteki başarılarımızın faydası olur. Çünkü seçimle geldiğimiz bir görev. Hı hı. Seçimle geldiğimiz için de şu anda güçlü bir şekilde bu tatbikatın yönetimini de üstlenmiş durumdayım. Ekim ayı sonundan Kasım ayının ilk günleri 3 Kasım'da bitecek şekilde Akdeniz'de tatbikatlar yapılacak. Bu tatbikatlar aslında masa başı tatbikat oluyor. Yine de alanda bir tatbikat olarak olmuyor. Ancak şunu da belirteyim. İsrail geçen yıl 2016 yılı 4 Nisan günü Aşdod limanında çok anlamlı, kapsamlı bir alan tatbikatı yaptı tsunami konusunda. Ben de hem denetlemek hem de danışmanlık yapmak için katıldığım bir tatbikatta dünyada çok başarılı olan bir tsunami tatbikatı gerçekleştirdi. İsrail bunu önümüzdeki 1 veya 2 yıl içerisinde ülke çapında tam kapsamlı bir tsunami tatbikatına dönüştürecek. Burada bu tatbikatlar çok büyük deneyim kazandırıyor. Özellikle olayın yaşandığı durum düşünülürse İsrail için Girit Rodos tarafından yola çıkan bir tsunaminin İsrail'e gelmesi konusunda uyarı İsrail'e geldi. Hı hı. İsrail'in de bakandan onay çıkarak uyarının işte acil duruma dönüştürülmesi gibi süreçleri tek tek yaşadılar. Bu arada tabii ki bazı noktalarda sorumlu olan kurumlar hiçbir hazırlıklı değil. Bazen uyarıyı vermek için gelen mesajın doğruluğunun güvenip güvenememesi konusu. Bu ara kısımlarda başka deneyimler kazanıldı. Daha sonra kıyıda da tsunami geliyormuş gibi insanların sirenle kaçma durumlarında yaşanan işte güvenlik personelinin bu konudaki müdahaleleri hepsi başarılı olan kısımlarda vardı, başarılı olamayan kısımlarda vardı. Ancak başarılı olan sonuç bu konuda bir hazırlığın adımının atılmış olması.
Evet, bu güzel tabii ki ama şimdi hep tsunami'den söz ettik. Peki denizde meydana gelen depremler de var. Örneğin Karaburun açıklarında İzmir'de geçtiğimiz haftalarda bir deprem yaşandı. Bununla ilgili de uyarılarımız oluyor mu acaba?
Evet, Karaburun açıklarındaki deprem günü ilginç bir şekilde ben İzlanda'da toplantıdaydım. Yanımda Yunanistan'dan sismik merkezin, tsunami uyarı merkezin başkanı hem de Türkiye'deki sorumlu arkadaşımız Öcal Necmioğlu Kandili'den birlikte toplantıdaydık. Bir başka arkadaşım da İtalya'daki sismik merkezdeydi. Bu depremin tsunami yaratması durumu doğmuştu. Foça'dan İl Çevre Müdürü Sayın Haluk Bozkurt Bey çok dikkatli davranarak çektiği bir fotoğraf bütün dünyadaki merkezlere kendisine izin alarak gönderdim. Denizde aslında bir dalga oluştu. 6.3 şiddetindeki depremle. Bu dalga ileride böyle bir depremle başka dalgaların oluşacağı habercisi olarak düşünüyoruz. Cumartesi akşamı da Türkiye saati 22.50'de 5.5 şiddetindeki depremde yine denizde dalga yarattı. Bu bilgileri yakalamak zor fakat çok dikkatli vatandaşlarımızın verdiği bilgiler. Karaburun'da da Kayağan Üçel isimli arkadaşımız denizdeki anormallikleri yakalayıp filme almıştı. Bunların üzerinde şu anda biz çalışıyoruz. Bu tür bunlar her depremden sonra tsunami olmaz ama belki bazen de beklenmedik bir şekilde tsunami yaratabilir durumlar var. Onun için denizdeki depremler aslında dünyadaki sismik ağlarla her türlü deprem çok dikkatlice gözlenmekte. Ancak tsunami'nin oluştuğunda hareketini ölçen cihazlar, şamandıralar Avrupa'da henüz yok. Hı hı. Pasifik'te var. Bu nedenle derin denizde tsunami'nin herhangi bir şekilde algılanması hazırlığı biraz daha doğru yapmaya yol açabilir. Yine de her şeyi çözebiliriz diyemiyoruz. Çünkü depremden sonra dalganın kıyılara gelmesi Akdeniz'de 20 dakika, Marmara'da 7 dakikalık bir süre. Bu 7 dakika çok kısa. O nedenle herkesin kendi bilgi deneyimiyle kendine güvenerek korunmasını yapması olay anında mümkündür.
Nasıl bir korunma yapılabilir o anda?
Buna da örnek Japonya'da aslında şehirlerin tamamı tsunami'den süpürülmüşken toplam nüfusun %15'i can kaybı ama %85'i kurtuldu. Yapılacak şey depremden sonra denizde herhangi bir çekilme genelde olur. Bu çekilme işte tsunami'nin habercisidir. Birinci haberci depremdir, ikinci haberci denizdeki çekilmedir. Denizdeki çekilme hızlıca da olur ve balıklar bile karada kalabilirler. Bu durumda yapılacak şey kıyıdan en hızlı şekilde uzaklaşmak. Evet. O ilginç ortama bakıp meraklı olarak bulunmamak. Çünkü arkadan gelen dalga çok hızlıdır. İnsan koşma hızından daha fazladır. Ayrıca da bu dalganın 50 santimden daha yüksek bir yerde denizde, karada akıyorsa zaten insanı devirir. Hı hı. Ve de insan kaçamaz. Denizdeki kaptanlara da önereceğimiz derin sulara gitmeleri. Kayıkta bile olsalar 50 metre su derinliği olan yere gittiklerinde herhangi bir tsunami olsa da hiçbir şekilde etkilenmezler.
Evet. Süremizin aslında açtık, sonuna geldik diyemeyeceğim ama şimdi önümüzdeki hafta UNESCO Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu Genel Kurulu var. Şöyle bir cümlelik bu genel kuruldan söz edelim. Akdeniz'deki gelişmelerden de söz edilecek bir genel kurul galiba. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Şöyle bir cümle lütfen.
Benim başkan olduğum ve başkanlığın 6 ay süre daha devam edecek olan başkanlığımdaki süre içerisinde Akdeniz'deki gelişmelerin orada sunumunu ben yapacağım. Tabii ki diğer uyarı merkezi başkanları da kendi bölgelerindeki yapılan gelişmeleri, bu sizlere anlattığımda bazı özet, başka bilgiler de var, bunları anlatacağız. Ancak Akdeniz'de akreditasyon almış 4 tsunami uyarı merkezi Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Fransa'ya akreditasyon belgelerini bir Türk olarak, bir başkan olarak ben vereceğim.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Keşke süremiz daha uzun olsaydı, daha fazla detaylı bilgiler alabilecektik. Ama bugün için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun efendim.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar, sevgiler.
Teşekkür ediyoruz. Saygı bizden. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı ve UNESCO Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner bizlerle birlikteydi Dünya Bir Hazine köşemizde. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. 15.32'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Haftanın ilk günündeki birlikteliğimizde Hollanda'ya uzanmak istiyoruz ve sevgili Yusuf Özkan'a da iyi haftalar demek istiyoruz.
Merhaba Nilgün Doruk, iyi haftalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Evet, şimdi Hollanda ve Belçika'da vatandaşların özellikle telefonlarını şarja takıp uyumamaları konusunda bir uyarı var. Bir kampanya başlatıldı bununla ilgili. Aslında hemen hepimizin her gece yaptığı bir uygulama bu. Nedir özellikle tehlike arz eden durum, neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
Evet, söylediğiniz gibi çok kimsenin yaptığı bir şey bu ve birçok insan da bunun tehlikesinin farkında değil. Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Halle kentinde bir olay yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk telefonunu ve mobil şarj aletini şarja takıp uyudu. Bir süre sonra mobil şarj aletinin patlaması sonucu yangın başladı. Ancak itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ama itfaiye yetkililerine göre çok büyük bir facia önlendi. Yine peşinden Hollanda'da benzer haberler basına yansımaya başladı. Telefonların şarj cihazlarının patlaması ya da telefonların bataryalarındaki patlamalar nedeniyle yangınlar, insanlarda ufak tefek yanıklar ve giderek artması üzerine hem Belçika'daki yanık vakaları organizasyonu hem de Hollanda'daki itfaiye ve tüketici kuruluşları bu konuda geniş çaplı birer kampanya başlattılar. Her ikisi de ortaklaşa yürütüyorlar. Ve özellikle yatarken telefon, tablet ya da bilgisayar gibi elektronik cihazları şarja takıp yatmayın uyarısında bulunuyorlar. Çünkü ne olacağı belli değil. Bu cihazlar sağlam da olsa ısınabilir, patlama meydana gelir. Hiçbir garantisi yok. O nedenle yangına, faciaya, davetiye çıkarmamak için lütfen bunu şarja takıp uyumayın uyarısını yapıyorlar. Bir de özellikle aldığınız aletlerin orijinal olmasına dikkat edin. Çünkü piyasada çok fazla yapay ürün satılıyor ve bunlar da zamanla dayanıklılığını kaybettiği için yangın tehlikesine, patlama gibi durumlara yol açabiliyor. Bu nedenle de orijinal ürünler kullanmaya dikkat edin uyarısında bulunuyorlar ve altını çiziyorlar.
Ama orijinal de olsa yine böyle bir tehlikeli durumla karşı karşıya kalabilirler herhalde, değil mi?
Evet, kesinlikle onun altını çiziyorlar. Yani orijinal de olsa hiçbir şeyin güvencesi yok. Lütfen yatarken bu aletleri şarja takıp uyumayın. Uyanırken bunu halledip öyle uyuyun uyarısında bulunuyorlar Nilgün Doruk.
Umarız dinleyicilerimizin de dikkate alacakları bir uyarı olur bu diyelim. Ve hemen bir başka mutluluk verici bir habere geçelim. Belçika ve Hollanda çocuk refahı ve mutluluğu sırasında 172 ülke arasında ilk 10 ülke içerisinde yer almış. Bu çok sevindirici tabii. Nedir bunun sebepleri acaba? Diğer ülkelere nasıl sirayet edebilir?
Uluslararası Çocuk Koruma Örgütü'nün bir araştırması bu. Yıllık istatistiklerden yola çıkarak yapılmış bir araştırma. Çocuk yaşta evlilik, genç hamilelik, çocuk işçiliği, eğitim, sağlık gibi birçok 8 ayrı göstergenin ele alınıp sıralaması sonucu ortaya çıkan bir sonuç bu. Ve çocuk refahı konusunda Belçika ve Hollanda Avrupa dünyadaki ilk 10 ülke arasında başı çeken ülkelerse Norveç, Slovenya ve Finlandiya, yine İsveç, Portekiz, İrlanda ve İzlanda'da bu ilk 10 ülke arasında özellikle Belçika ve Hollanda'nın eğitim, sağlık, çocuk işçiliği ve küçük yaşta hamilelik gibi konularda sicilinin oldukça iyi olduğu belirtiliyor. Ancak tabii ki kötü durumdaki ülkeler bu refah ve gelişmişlikle ilgili bir durum tabii ki çocuk refahı da. Afrika'daki Nijer, Mali, Angola gibi ülkeler listenin en son sıralarında yer alıyorlar. En kötü durumda yine Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu konuda sicili pek parlak değil. Dolayısıyla Belçika ve Hollanda'daki çocuk kuruluşları ve hükümetler bundan biraz mutlu olsa, memnun olsalar da bir kaygıyı da dile getiriyorlar. Hani sadece bizim çocuklarımızın mutlu olması yeterli değil. Çünkü küresel bir sorun bu. Yani komşumuz ya da diğer ülkeler kötü durumdayken bizim iyi olmamız çok da bir şey ifade etmez. Bu aslında bir alarm zilidir. Sadece Avrupa Birliği ülkelerin değil, bütün dünya ülkelerinin bu konuda kolları sıvayıp çocukların daha huzurlu, daha mutlu bir geleceğe yetişmeleri için üzerine düşen ne varsa bu ülkelerin yapması gerektiği gerekiyor, çağrısını yapıyor her iki ülkenin yetkililerine Nilgün Doruk.
Evet, peki son olarak da hamilelere ayrımcılıkta bir artışın söz konusu olduğunu biliyoruz. Ancak İnsan Hakları Kurulu'na bu konuda yüzlerce şikayet geldiği açıklanmış. Nedir bu şikayetin sebebi acaba?
Evet, çocuklar konusundaki olumlu tablo ne yazık ki hamileler konusunda, hamile ayrımcılık konusunda aynı şey pek söylenemez. Özellikle Hollanda'da bu konuda ciddi ayrımcılık var. Geçen yıl 550 başvuru olmuş İnsan Hakları Kurulu'na bu konuda ve genelde iş piyasasında özellikle hamile kadınlara esnek kontrat imzalatılması ve gerektiğinde işveren lehine kadınların gebelik durumunda işten çıkarılması ya da tazminat verilmemesi ya da çok düşük ücretle çalışılması gibi kabul edilemez durumlarla karşı karşıya kaldıkları şikayetlerin büyük bölümü bundan kaynaklanıyor. Bu nedenle de hükümet ciddi bir önlem hazırlığı içerisinde ve sosyal işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher bunun kabul edilemez olduğunu belirtti ve kadınların bunu bu tür kontratları ya da işverenin kendisine yönelik dayatmalarını kabul etmemesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Hollanda hükümetinin öncülüğünde bir kampanya başlatılacak ve kadınlara hakları anlatılacak. Hamile olmaları durumunda işlerini kaybetmemeleri ya da düşük ücret almamaları konusunda bilgilendirecekler. Yine ayrıca Çalışma Bakanlığı bünyesinde özel bir müfettişlik kurulacak ve hamilelere yönelik ayrımcılığı ortaya çıkarmak için özel çalışmalar yapılacak da. Özellikle daha önceki programlarımızı da aktarmıştık. Her ne kadar gelişmişlik olsa da kadına ayrımcılık oldukça yüksek düzeyde, oldukça had safhada. Başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde böyle iş pazarında aynı işi yapsalar da erkeklerden daha düşük ücret alıyor ve daha kolay işten çıkarılıyor. Özellikle sağlık sektöründe işverenler kadın çalışana çok sıcak bakmıyorlar. Özellikle özel günleri ve hamilelik nedeniyle iş kaybına yol açtığı gerekçesiyle böyle de acımasız bir durum var. İşte günümüzde bu çağda Avrupa bununla mücadele etmeye çalışıyor Nilgün Doruk.
Evet, umarız en kısa zamanda telafi edilir diyelim ve çok teşekkür edelim sevgili Yusuf Özkan. Sizlere yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kolay gelsin.
Hoşça kalın.
Bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha, senede bir gün daha. Olmadı, olmadı. Önlerime duvarlar örseler, kara sevdam her gün öldürseler. Kör bıçağım kimseleri kesemem. Beni yine, beni yine seninle bileseler. Gözlerimi kor demirle delseler. Üzerimi topraklarla örseler. Saplı durur rengi gözlerinin. Sana kayar, sana kaçar yine deli aklım beni. her gün daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Senede bir gün daha, olmadı, olmadı. Önlerime duvarlar örseler, kara sevdam her gün öldürseler, kör bıçağım kimseleri kesemem. Beni yine, beni yine teninle bileseler, gözlerimi kor demirle delseler, üzerimi topraklarla örtseler, saplı durur rengi gözlerim, sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim. Oh, önlerime duvarlar örseler, kara sevda kör bıçağım kimseleri kesemem. Beni yine, beni yine seninle bileseler, gözlerimi kor demirle delseler, üzerimi topraklarla örtseler, saplı durur rengi gözlerinin, sana kayar, kaçar yine deli aklım benim.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Sensiz doğan güneşe inat, adını yüreğimde saklıyorum. Bir bebenin annesine sarıldığı gibi sarılıyorum resimlerine. Bir annenin çocuğunu öptüğü gibi öpüyorum. Sonra boğazımda düğüm düğüm düğümleniyor ismin. Diyemiyorum baba. Baba, ben seni çok özlüyorum. Ali Altınlı'nın bu dizeleri geçti aklımdan, tarifi annemden olan kurabiye hamurunu yoğururken. Ne zaman aklımdan geçse, gözlerimdeki damlalara hükmedemem zaten. Başımı kaldırıp müşterilerin oturduğu bölüme baktım. Zihnime ve yüreğime an be an yayılmakta olan hüznü dağıtmak için. Küçük bir kız çocuğuyla babasının sevinçli gülüşlerine takıldı bakışlarım. Gülümsetti beni. Ne tuhaf. Tam da o kurabiye hamurunu hazırlarken görmüştüm o şirin gülümsemeyi. Yıllar öncesine bir zihin yolculuğu başladı ansızın. Yine bir mutfaktaydım, evimizin mutfağında. 5-6 yaşlarındaydım sanırım ve o gün babalar günüydü. Annem hazırladığı kurabiye hamurundan küçük parçalar alıp iki avucunun içinde yuvarladıktan sonra hafifçe bastırarak şekillendirdiği kurabiyeleri tepsiye diziyordu birer birer. Bense yüzüme alabildiğine asmış, onun seri hareketlerini izliyordum sessizce. "Niye astın bakayım minik suratını?" dediğinde Omzumu sallayıp sustum önce. "Hadi ama," diye üsteleyince, "babama hediye alamadık," deyip üç sözcükle döküverdim içimi. Annem bir an durdu. Önce geriye kalan az miktardaki kurabiye hamuruna, ardından da bana baktı ve yıllar sonra hayatıma yön verecek teklifi yaptı bana. "Bak ne diyeceğim. İstersen kalan hamura dilediğin gibi şekil verip onları babana hediye edebilirsin. Tabii piştikten sonra." Aslında teklifi ilgimi çekmişti ama hediyenin yerini tutamayacağını düşünüyordum. Yine de o ana kadar hep seyircisi olduğum bu işi ilk kez yapacak olmanın cazibesine kapılmış olduğumu itiraf edeyim. Ellerimi iyice yıkadıktan sonra kalan kurabiye hamuruna ilk kez dokundum ve ardından küçük avuçlarıma sığacak kadar bir parça koparıp tıpkı annemin yaptığı gibi iki avucumun içinde yuvarlayıp yassılaştırmıştım ki aklıma parlak bir fikir geldi. İki küçük üzümle bir çift göz, minik bir fındıkla bir burun kondurdum kurabiyenin yüzeyine. Burun niyetine kondurduğum fındığın altına gelecek şekilde de gülümseyen bir ağız çizdim parmağımın ucuyla. Sonra da annemle birlikte fırına koyduk tepsiyi. Kurabiyelerin pişme süresi boyunca fırının başında beklediğimi çok net hatırlıyorum. Pişirdikten sonra benim şekil verdiğim kurabiyeleri küçük bir tabağa koyduk ve tabağı büyük bir dikkatle taşıyarak babama götürdüm. "Babası, bak kızın sana ne güzel kurabiyeler hazırladı," dedi anne. "Benim çenem durur mu? Kurabiye yaptım ama hediye alamadım," diyiverdim. Dilim dönmüyordu o zamanlar kurabiye demeye. İşte o zaman benim için güven duygusunun öteki adı olan kucağına alıp hiç unutmadığım ve minik kalbimi gururla dolduran cümleleri söylemişti baba. "Bak benim güzel kızım, annenle ben evlendiğimizde istedik ki sen de hemen ailemize katılasın. Ama hayat bizimle aynı fikirde değilmiş ki seni biraz uzun bir süre bekledik. Sonra seni bir sevinç gibi hediye etti bize. Adını bu nedenle sevinç koyduk zaten. Sen hayatımızın en güzel, en sevinçli hediyesisin. Ayrıca ben hayatımda hiç bu kadar güzel kurabiyeler görmedim. Ve para verip satın alacağın bir hediye yerine minik ellerinle hazırladığın bu kurabiyeleri 1000 kere tercih ederim. Çünkü sen bunları hazırlamak için çaba gösterdin. Şimdi söyle bakalım, bir adı var mı bu kurabiyelerin? Bunlardan yapmanı isteyeceğim zaman adıyla söyleyebileyim," diye soruyorum. Kısacık bir an düşündüm ve sevinç kurabiyesi olsun," dedim sevinçle. O günden sonra sevinç kurabesi diye takılıp durmuştu babam bana. Aradan yıllar geçti. Büyüdüm, ebelik mesleğini seçtim. Bu seçimi yaparken bir insanın hayatına ilk merhabasına tanıklık etme sevincini düşlemiştim ama zaman zaman karşılaştığım bazı üzücü vakalar duygusal yapımı epey zorladı açıkçası. Derken 3 yıl önce babalar gününe birkaç gün kala elini öpemeyeceğim, sesini duyamayacağım kadar uzaklara göç etti babam. O zor günlerde karar verdim mesleğimi değiştirmeye. Artık babam için pişiremeyeceğim sevinç kurabesini, hayatın sevinçli armağanı çocukların babaları ve anneleri tatsın, onlar tattıkça babamın anısı hep canlı, hep taze kalacak. Dahası birkaç ay sonra eşimle benim hayatımıza bir sevinç gibi katılacak olan kızıma da öğreteceğim bu kurabiyeleri yapmayı. Ve her sevinç kurabesi yapışımda kızım da dedesini anacak. Thank you.
affet kızım. Gözümün önünde büyüdün, göremedin beni, affet kızım. Nasıl sevdim seni gösteremedim. Beni mahvet kızım. Bir lafın yeter buna, sana söylemedim. Hadi vazgeç kızım. Benim gözümde hiç büyüyemedin. Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başım sıkışırsa bana söz ver lütfen, olur mu? Sen çağır, baban hazır.
Sevgili dinleyenlerimiz, işte bugün de geldik Hayatın Sesleri'nin sonuna. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programımızı. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Beni affet kızım. Gözümün önünde büyüdün, göremedim. Beni affet kızım. Nasıl sevdim seni, gösteremedim. Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen, olur mu? Sen çağır, baban hazır. Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başım sıkışırsa bana söz ver lütfen, olur mu? Sen çağır, baban hazır.
Dolayısıyla adımız
Hayatın Sesleri.